Ayrım 7.
Müslüm Koca, Haydar Usta'nın atını istedi. Çünkü obada kalan en güzel at onundu. Yaşlıydı ama gene soylu, güzel bir attı. Atı süslediler, en güzel eğer, en güzel sırmalı dizginler, işlemeli üzengilerle donattılar. Müslüm Koca da bohçadan en güzel, çok eski zamanda baraj bedesteninden alınmış, sırmalı şallarını, cepkenini takındı. Ata bindi, yola düştü. Biri sağında, öteki solunda iki delikanlı da onu yediyordu. Yeni koyanlar bir ikindi üstü vardılar. Müslüm Koca, atının başını tutmalarını, onu içeriye buyur etmelerini bekledi. Konuk gelmemiş miydi? Konukluğun göreneği bu değil miydi? Konağın kapısında bekledi, bekledi. Atının üstünde dimdik, beli bıkını kırılarak öyle uzunca bir süre durdu. Ne gelen vardı, ne giden, ne yapmalıydı? Aşağılanmanın en büyüğüne uğramış, bu yaşa varmış, başına böyle bir iş gelmemişti. Çekip gitmekten başka hiçbir çaresi yoktu ama çekip gidemezdi. Yanındaki delikanlılardan birisine örgün bir sesle, ''Şu konağı var da Fehmi Ağa'ya sor bakalım, orada mı? Oradaysa babanın, dedenin dostu Müslüm Koca sana konukluğa geldi.'' de. Delikanlı gitti. Müslüm Koca kendini öyle dimdik atın üstünde zor tutuyordu. Az sonra delikanlı sararmış geldi. ''Gelsin.'' diyor dedi. Müslüm Koca zorla, kemikleri çatırdayarak attan indi. Bütün bedeni uyuşmuştu. Zor soluk alıyordu. Yeni mermer merdivenlerden delikanlıların kolunda çıktı. Ürkerek, halılara basmaktan korkarak, çarıklarını merdiven başında uzun uzun çözüp çıkardıktan sonra utangaç salona girdi. Fehmi Ağa yaldızlı bir koltuğa gömülmüş oturuyor, kocaman sigarını süktürüyordu. Müslüm Koca görünce gülmeye başladı. ''Bu ne kılık, bu ne kılık, ne komik, ne komik!'' diye durmadan gülüyor, kahkahaları savuruyordu. Müslüm Koca salonun ortasında kala kalmıştı. Gözleri hiçbir şey göremez olmuş, dünyanın yöresinde fırfır dönüyor, ayakları, tekmil bedeni titriyordu. Daha fazla dayanamadı, yere çöküverdi. Yere çökünce de son bir gayretle toparlandı. Koltuğun yanında bir sürü kadın erkek gördü, durmadan gülen. ''Ben senin babanın dostuyum.'' dedi. ''Hani söylemesi ayıp, at.'' Bir de tıkandı. ''Bu ne kılık?'' diye gülmesini kesip sordu Fehmi Ağa. ''2000 yıl öteden gelmiş, tarihten çıkmış gibi. Şu başındaki süslü başörtü dene.'' Gene gülmeye başladı. Müslüm Koca gene toparlandı. ''Konuk geldim sana.'' dedi. ''Bir de dileğim var, Tanrı konuğu. Ben senin babanın dostuyum, sen çocuktun. Saat kösteği severdin, altın saat kösteği. Altın hem de gümüş, anımsadın mı?'' ''Yarı anlaşılır, yarı anlaşılmaz.'' çabuk çabuk söyledi. Fehmi Ağa bir oya gülmeyi kesti. Yüzüne ince bir keder kondurdu. Yanındakilere döndü. ''İşte atalarımız böyleydi.'' dedi. ''Ama böyle komik değildi herhalde.'' ''Fıkaralar, atalar, ataların geriliği, gelenekleri üstüne.'' Yanındakilere uzun bir nutuk çekti. ''Bu adamı hatırlar gibi oluyorum. Yazık, geride, çok geride kalmışlar. İşte Avrupalılar bunları görüyor, bunları bizim geriliğimiz olarak yüzümüze vuruyorlar. Ne zaman kökleri kesilecek bunların?'' Orada çökmüş kalmış, saçı sakalı gibi apak kesilmiş, elleri uçarcasına titreyen kocaya döndü. ''Bir şey mi istiyorsun?'' diye sordu. Müslüm Koca, ''Senin deden, baban bizi severdi. Bizim babanın akrabası olurdu.'' Fehmi Ağa kıpkırmızı kesildi. ''Haşa!'' diye bağırdı. ''Haşa!'' Yanındaki Ford otomobilleri acentesi Sabahattin Bey'den çok utanmıştı. ''Bütün dünya biz akraba çıkmaya uğraşıyor. Haşa! Söyle ihtiyar, ne istiyorsun? İzin ver de hayyel. Bu yıl deli boğa höyüğünde kışlasak.'' ''Olamaz.'' dedi Fehmi Ağa. ''Komik adamım, olamaz. Bu yıl bu konağa 100 binler harcadım. Dağarcığın ağzını açın bir kere. Ne olursunuz efendim.'' Döndü misafirleriyle konuşmaya başladı. Bir daha da orada çökmüş kalmış adamın yüzüne bakmadı. Delikanlılar Müslüm Koca'yı kaldırdılar. Koluna girip aşağı indirdiler. Atı zorla bindirip ayaklarından atın üstünde durabilmesi için tuttular. Müslüm Koca, ''Ah, ah zamane!'' diyordu. ''Ah!'' Durup durup inliyordu. Yörükler Çukurova'ya ağır ağır yerleştikten sonra ve yerleşirlerken başlarına çok işler geldi. Sıcaktan, sinekten, hastalıklardan, salgınlardan çok çektiler. Bir de yöneticilerden çok çok çektiler. Birkaç olay var ki hiç unutulmadı. Bir tanesi bir Adana valisinin huları yaktırma işidir. Harpler, kırgınlar, bir de Trablus Serbi, bir de Fransız işgali. ''Biz neler gördük neler?'' dedi Köse Ali Ağa. ''Biz ki nelerden geriye kalmışız. İnsan gibi bizi hiçbir zaman yaşatmadı Çukurova. Şu dağları delip geçen demir yolu var ya, Alamanlar yaptı. Şu uzayıp giden çifte demirler var ya, her karışında bir insan yatar. Biz neler gördük bugüne gelene dek, biz neler neler gördük. Köse Ali Ağa dilinde pelesenk etmişti. Geriye dönüp bakmayı yüreğim götürmüyor hiçbir zaman. Hiçbir Türkmen kocasının da yüreği götürmez eski günleri. İskan'dan önce dünya, hem de yeryüzü, hem de Binboğalar, hem de Aladağ, hem de Düldül Dağı, Kayranlı, Berit Dağları, hem de Payasüstü, Gavur Dağları, hem de Anavarz Ovası, hem de Dumlu Kale yöreleri cennetti bizler için. Oraları İskan'dan sonra olan oldu. Şimdi bunlar gelmişler. 100 yıl şu kanlı ovayı, şu güzelim ovayı cennet yaşatmışlar. Şimdi de gelmişler sızlanırlar. Sızlansınlar. Biz burada sıcaktan, sinekten, sıtmadan, salgından, harplerden, vergiden sinekler gibi kırılırken onlar Akpınarlı yaylalarda, mor sümbürlü, yarpuzlu, alaçamlı dağlarda yan geldiler yattılar. Yönlerini dönüp de şöyle bir halimize, diriliğimize bakmadılar. Onlar bizden koptular, ayrı bir millet oldular. Onlar böldüler türeyi, onlar böldüler. Onlar ikiye biçtiler bizi. Çekin atımı diye bağırdı konaktan aşağı. Çekin de onlara birkaç sözüm var. Hemen iki yanaşma atını çektiler. Çok yaşlı Ali Ağa çatırdayan tahta merdivenlerden indi. İki kişi kaldırarak onu atına bindirdiler. Köylüler de bir traktöre biniştiler, sürdüler. Vali Paşa emir verdi. Bu ot evlerde yaşanmaz. Bu insanlık dışı bir yaşamdır. Üstü ot, duvarları kamış, çalı. Bütün köyler ot yanı. Vali Paşa köylülere emir verdi. Kerpiçten, taştan, kiremitten, tuğladan evler yapacak, köylerinizi tertemiz tutacaksınız. Vali Paşa çok sert emirler verdi. Emri verdikten bir yıl sonra köylere çıktı. Baktı ki ot evler olduğu gibi yerinde duruyor. Köylerde de delikanlılar, süzülmüş, sarı benizli delikanlılardan başka köylerde kimsecikler kalmamış. Artık Türkmen yaylaya göçerken köylerde ürünü toplasınlar diye delikanlılarını çukurda sıcağa, sineğe, sıtmaya, salgına bırakıyordu. Başka çaresi yok. Her Türkmen evi delikanlılarını çukurda bırakırken kefenliklerini dayanlarına veriyordu. Başka çaresi yoktu. Çukurun ürünleri, buğdayı, pamuğu olmayınca yaşamaları olanaksızdı. Delikanlılar ve yanlarında kefenleri yaylaya bir ağıt gibi göçüyorlar, bir ağıt gibi iniyorlardı. Yürekleri, gözleri arkada kalıyordu. Döndüklerinde kimin öldü, kimini olmaz hasta, kimini kaçmış bulacaklardı. Bu yıllarda alıp başını çukur havayı bırakıp gitmiş çok delikanlı vardır. İnleri tinleri belirsiz olmuştur. Sonraları bazı analar, sevgililer, yavuklular sevdiklerini tek başlarına çukurda bırakıp onlarla birlikte sarı sıcağın içinde kaldılar. Vali Paşa köy köy dolaştı. Delikanlıları sordu. Bu evleri neden yıkmadınız? Sıtmalı, konuşacak mecalleri kalmamış delikanlılar, Vali Paşa'ya hiçbir karşılık veremediler. Onun karşısında bir ağaç gibi, bir kaya, bir toprak parçası gibi dilsiz kala kaldılar. Bu sessizlik Vali Paşa'yı deli divane etti. Şu pis Türkmenler ona karşı koymuşlar, onu sessiz direnişlerle aşağılamışlardı. Öfkesi boydan aştı, başka delice, çılgınca bir emir verdi. Bütün köyleri, köylerdeki ot evleri yakın. O yaz çok köyler yandı. Köylerden kaçıp bir tepeye, höyüye, bataklıklara, akarsulara sığınmış gençler Çukurova'nın yalım yalım yandığını görüyorlardı. Yangın köylerinden tarlalara, tarlalardan çalılıklara, oradan küçük ormanlara atlıyor, bütün ovayı tutuşturuyordu. Çukurova bir feryadı figandı. Bu yangından sonra Çukurova'da gene bir karmaşa başladı. Başladı ama hiçbir şey de değişmedi. Ot evlerin yerine gene ot evler yapıldı. Vali Paşa baktı ki çaresiz. Belki de Vali Paşa hırsından öldü. Belki de çıldırdı. Belki de hükümet onu başka yere attırdı. Huylar 2. Dünya Savaşı'na kadar sürdü. Köse Ali Ağa atının başını deli boya huyunun dibine çekti. Traktördekiler daha önce obaya erişmişler. Köse Ali Ağa'nın atına binmiş gelmekte olduğunu haberini Süleyman Kahya'ya vermişlerdi. Yörükler koşuşarak Köse Ali Ağa'nın atının başını tuttular. Onu derin evi çadırına buyur ettiler. Hemen bir kuzu kesip ona çok izzette ikramda bulundular. Köse Ali Ağa bunların kendisine karşı davranışlarından çok kıvanç duydu. Onlara eski günleri, yangını, çektiklerini anlattı. İşte bu dünya böyle diyordu. Yerleşmekten başka çare yok diyordu. Dolanıp dolaştırıp Türkmen'in iskandan öncesini, Türkmen'in cennetini anlatıyordu. Ballandıra ballandıra. Siz yaşadınız diyordu. Biz kırıldık. Kırpacanlar gibi, sinekler gibi. Siz de yerleşeceksiniz. Sizin de başınızdan geçecek bizim başımızdan geçenler. İşte böyle. Köyden onunla birlikte gelenler hiç söze karışmıyor. Saygılıca, kurnaz, bir şey bilir de söylemez oraya oturmuşlar, öyle duruyorlardı. Sabaha karşıydı. Evde uyuyordum çardakta. Uyandım ki her yanım yalıma kesilmiş. Bir baktım ki dört yanım ateş çevrilmiş. Ateşin içinde oradan oraya, oradan oraya don gömlek koşuşup duruyorum. Oradan oraya. Ateş almış dört yanımı, çıkacak bir delik yok. Ben can haliyle dönmekte, yalımlar üstüme savrulmakta. Tutuştuma tutuşacağım. Bir jandarma geldi, ağlıyordu. Yüzü yaş içinde parıl parıl. Beni köyün içinden çekti çıkarttı. Biz de işte buraya göçtük. O zaman köyümüz Yüregir Ovası'ndaydı. Buraya yerleştik. Bu hayık da, bu çalılık da, bu bataklık da o zamandan bu zamana bizim. İşte böyle bizim. Şimdi ağlar, yörük kocaları size geldim ki. Uzun bir pazarlığa giriştiler. Pazarlık 3 gün sürdü. Kasabada parti başkanı, kaymakam, meclis üyesi, her iki parti bize muhtaç. Onun için bu deli boğa höyüğünü çabucak sizin üstünüze yaparız. Ve de tabusunu bilimum size veririz. Ne diyorsunuz? Önce 150 bin lira istedi. Süleyman Kahya bir aboo çekti. Eskiden olsaydı, 10-15 yıl önce 150 bin lira değil. Şimdi bütün koyunlarımızı satsak, atlarımızı, develerimizi, atımızı, itimizi, çadırımızı gene 150 bin lira etmez. Köse Ali Ağa, siz ne gördünüz ki diye başladı. Ah insanoğlu ne gördü ki? Biz kaldık belalardan, yangınlardan. Ben sizin gibi olsaydım Deliboğa Höyüğü'ne, bak adı da ne güzel. Buraya yerleşince köyünüzün adı da Deliboğa Höyüğü köyü olur. 500 bin lira verirdim. Eskiden Çukurova böyle miydi? Bir sivrisineği vardı, kemikti. Bir saz, bir ot, bir çığlık olurdu göğe açmış. Öyle sıktı ki içinden yürürken göğü göremezdin. Siz ne gördünüz ki? İnsanoğlu ne gördü, ne çekti? Onun için haydi madem ki paranız yok, 100 bin olsun. Sonunda Köse Ali Ağa 15 bine Deliboğa Höyüğü'nü Karaçullu aşiretine satmaya, tapusunu ellerine vermeye razı oldu. Pay parası olaraktan derhal 3 bin liraya aldı. Süleyman Kahya parayı verirken 1/2 ya tapunuz yoksa ya sizin köyünüz değilse bu höyük diye utana utana soruyor. Öteki de güvenli, inandırıcı, tepeden tok bir sesle çıkışırcasına ver parayı sen, karışma gerisine. Yeter ki say paranı elime. Verdiğin para ne ki? Köyde yapay etsem adam başına 10 lira düşmez. Verdiğin para ne ki diyordu. Duruyor, düşünüyor. Verdiğin para ne ki? Vallahi ben bu parayla bir dönümü bile vermem. Bugün çukurda bir karış toprak kan pahası. Ben neden bu kadar ucuza verdim sana bu toprağı? Neden? Söyle neden, niçin? Bilmezsin. Hiç düşünme. Hiçbir vakit bunun sebebini bilemezsin. Çünkü lehim bunun sebebini hiçbir tarihler yazmaz. Ama ve lakin benim insan yüreğimin başında bunun acıklı bir sebebi yazılıdır. Çünkü lehim ben de sizler gibi çok belalardan geriye kalmış, yangınlardan, seferberlikten geçmiş bir yangınlı kişiyim. Hem de Kör Mehmet'in kireç toprağı gibi yüreğimin içi sizin için yanar da köyünür. Yanar da, yanar da, yanar da köyünür kardeşliğim Süleyman Kahya. Yanar da köyünür. Yoksa bu bir karışık kan eden toprak bu paraya verilir mi? Verilir mi diye ilk olaraktan yanına gelen köylüler konuştular. Köse Ali Ağa'yı onayladılar. Süleyman Kahya ikircikliydi. Ya bu höyüğün tapusu yoksa ellerinde? Olmazsa ne yapacaklardı? Çaresizlerdi. Toplandılar, uzun uzun konuştular. Sonunda Köse Ali Ağa'nın eline 3 bini sardılar. Bir hafta sonra kasabaya inecekler, höyüğün tapusunu alacaklardı. O gece obada, çolukta, çocukta, yaşlıda, hastada, sağrıda inanılmaz bir sevinç sabaha kadar çalkalandı durdu. Müslüm Koca dudaklarını yalanıp, güzel güzel diyordu. Çok güzel, çok. Ben ölürsem benim sinim şuraya, şu ak taşın, şu yazılı taşın dibine kazarsınız. Üstüne mut çalısı koyar da toprağı örtersiniz, olur mu diye yarısı toprağa gömülü mermer bir eski Yunan taşını gösteriyordu. Tepenin başı, etekleri eski Yunan taşıyla silme doluydu. Toprağı bir karış deşince yazılı bir Yunan taşıyla karşılaşılıyordu. Kavalcılar kaval çaldılar, kızlar oğlanlar türküler söylediler. Sevinçten hiç kimsenin gözüne o gece hiç uyku girmedi. Toprakların üstünde olmadık düşler kurdular. Evler, saraylar, traktörler, sırça pençeler, otomobiller, giyitler düşü gördüler. Bir hafta sonra kararlaştırdıkları günde saatte kasabaya vardılar. O gün akşama kadar beklediler. Ne Köse Ali Ağa geldi, ne bir haber gönderdi. Arzu Hacı Kör Kemal'i salık verdiler ona. Kör Kemal incecik, üfürsen yıkılacak uzun bir delikanlıydı. Dertlerini söylediler, hal böyle böyle dediler. Kör Kemal her şeyi onlara bir bir söyledi. Köse Ali Ağa 15 yıldır yörüklere Deliboğa höyüğünü aynı mihval üzerinden satıyordu. Ne yapalım öyleyse dediler. Bu böyle dedi Kör Kemal. Yolu yordu mu dediler. Kör Kemal gene iyi, size insaflı davranmış, size acımış dedi Köse Ali. Arzu Hacı bundan sonra başlarına gelecekleri onlara bir bir söyledi. 15 yıldır Deliboğa höyüğünde konan yörüklerin maceraları buydu, böyleydi. Ne yapalım? Ne yapalım? Kör Kemal, Derviş Hasan geldi mi diye sordu. Geldi dediler. Zalimoğlu Veli geldi mi? Gelmedi dediler. O da gelecek. Yozoğlu Osman gelmedi. O da gelecek. Bozduvar Köyü gelmedi. O da gelecek. Ne yapalım? Yalnız Ağaç Karakolu uzatmalı onbaşısı Nuri Dağlar Yolu geldi mi? Gelmedi. O da gelecek. Ne yapalım? Altın Diş Rıza gelmedi. O da gelecek. Ne yapalım? Arzu Hacı hiçbir şey söyleyemiyor, hiçbir yol gösteremiyordu onlara. Süleyman Kahya, bu öyük kimin diye sordum. Kör Kemal, hiç kimsenin dedi. Ya da sizden başka herkesin. Bu sözlerden hiçbir şey anlamadılar. Bize bir arzu hali yaz ki halimizi arz et Kemal Efendi dedi Süleyman Kahya. Öyle yaz ki gören duyan bizim ahvalimizi anlasın. Hiçbir yere bir arzu hal yazamam dedi Kör Kemal. Yaz dediler. Sen yeter ki yaz. Böyle olmaz diye yaz. Yazamam dedi Kör Kemal. Yalvardılar. Zarlık ettiler. Nereye kime yazayım dedi. Kocaman kederli tek gözü biraz daha kederlenip ışıldayarak acı içinde. Nereye kime? Nereye kime istersen yaz dediler. Ankara'ya, büyük paşalara, İstanbul'a, padişaha, Adana'ya, valiye yaz da kime istersen yaz. Arzu hali yazdıramadan oradan ayrılmadılar. Güz yağmurları başladı. Uzak gökler uzun uzun gürledi. Ortalık sel sele gitti. Tarlalar Deli Boğa Höyü'nün diz boyu çamur oldu. Delik eskimiş, solmuş, kavlamış kıl çadırların üstünü, içini uzun bacaklı yağmurlar dövdü. Kilimleri keçeleri ıslattı. Çok belalar geldi başlarına. Yörükler höyün yamacına yapışmışlar. Kalkamıyorlar. Oradan hiçbir bela onları kopartamıyordu. Kör Kemal'den sonra Teloğlu'na, Hacı Ali Çavuş'a gidip onları da arzu hal yazdırdılar. 8 kere kaymakama çıkıp onu taze yağ götürdüler. Avukat Murtaza Bey'e de gittiler. Ona çok para verdiler. Parti başkanlarına da gittiler. Dertlerine hiç kimse bir derman olmadı. Çok yağmur yağıyordu. Kasaba çarşısında yağmur altında ellerindeki arzu halleri abalarının altında saklayarak oradan oraya dolaştılar. Uçan kuştan kâr umuyorlardı. Bugünlerde olan Kerem çocuğu oldu. Çok koyun, yün, yağ, kıl keçi, yoğurt, halı, turuncu sim işlemeleri, kerimleri sattılar. Gece yarıyı geçiyordu. Yağmur sabahleyin durmuş, güneş açmıştı. Kurşun seslerini uyandılar. Aşağıdan, sel yatağı derenin üzerinden kurşun yağıyordu. Köpekler ürüşmeye, çocuklar ağlamaya, kadınlar çığlık çığlığa dövünmeye başladılar. Süleyman Kahya bağırdı. Kimse yatağından çıkmasın, kımıldamasın. Çocuklar siz silahları alın, sürünerek köyün tepesine çıkın, ben de geliyorum. Az sonra tepedeki çukurun içinde 16 kişi olmuşlardı. Onlar da aşağıya sel çukuruna ateşe başladılar. Karşılıklı ateş aralıklarla sabaha kadar sürdü. Sel yatağından bağırdılar. Yoğun 1.000 lirayı sabahleyin Bozduvar Köyü'ne götüreceksiniz ya hepiniz burada can vereceksiniz. Sabah açıldı, gün doğdu. Günün doğmasıyla birlikte de sel yatağındaki ciplerine bindiler, çekip giderlerken yarın gece gene geliyoruz dediler. Köpekler ürüşüyor, koyunlar meleşiyor, atlar kişniyorlardı. Şahin yavrusu ıslanmıştı. Kerem yavruya şöyle bir baktı. Boynunu içine çekmiş, gözlerini yummuştu. Islak tüyleri domur domur kabarmıştı. Kerem'in boğazına bir şeyler geldi, saplandı. Tüy gibi bir hoş olmuştu. Aşağıdaki avın ağaçları dolu dolu pembe, kabarmış çiçeklerini doğan güne sermişti. Bir de deve dikenleri. Durmadan keçilerin, katırların, erkeşlerin boğazlarındaki çanlar ötüyordu. Çadırlar, koyunlar, İnsanlar develer ıslanmışlardı. Kapının öndeki kazığın önüne tünemiş boz bir yeşile çalan Şahil yumulmuş bir gözünü açtı. Obanın yaşlıları höyün yamacındaki ak işlemeli taşların üstünde oturmuşlar, konuşuyorlardı. Süleyman Kahya silahları saklamak gerek diyordu. Şimdi uzatmalı 5 jandarmayla gelir, silahlarımızı toplar. Resul silahların hepsini alsın, saklasın bir koyukta. İleride aşağıda bir kocaman at gibi iri bir çoban köpeği yatıyor, ayaklarını germiş uzatmış hep uyur gibi. Köpeğin baş ucuna çukura, ak bir taşın yöresine işlemeli köpeğin kanı göllenmiş. Hüsne köpeğin yanına oturmuş, belli belirsiz uğunarak ırgalanıyor, ağıt söylemekten utanarak ağıt söyler gibi ağlıyordu. Kerem kadının yanına vardı. Köpeği çok eskiden beri tanıyordu. Bir kuşun boynundan girmiş sol kulağının altından çıkmıştı. Kerem kadının karşısına oturdu. İki damla yaş hiç istemeden yanaklarından aşağı süzüldü. Kerem bir şeyi boyuna söylemek istiyor, söyleyemiyordu. Kendini zorluyor, zorluyor, bir türlü sözlüğün ucuna gelmiyordu. Ağlama Hüsnü abla dedi. Ne olur ağlama. Hüsnü durmadan, hiçbir yana bakmadan ırgalanıyordu. Az sonra yanlarına Ceren geldi. Büyük gözleri kısılmış bir çizgi olmuştu. Bütün bunlar hep benim yüzümden Hüsnü dedi. Ağlama anam, beni öldürsünler. Hüsnü'nün yanına, çamurun üstüne oturdu. Yağmur sonu güneşi kızdırdıkça kızdırdı. Yeşil iri sinekler geldiler. Kan çukurunun üstüne dolandılar. Köpeğin kara gözlerine de küçücük sinekler üşüştüler. Ağlama Hüsnü, suç benim. Perişanlık benim yüzümden. Ölsem de kurtulsam dedi. Ayağa, toprağa dayanarak kalktı. Sallanarak yürüdü. Beni öldürsünler diyordu boyuna. Beni öldürsünler. Suç benim. Günlerden beri kendini tutan Kerem'in ağzına sözler bir çığlık gibi çıktı. Suç benim, benim diye bağırdı. Sonra da kip diye sustu. Ötedeki oturmuş konuşan yaşlılar Kerem'in çığlığını duydular. Başlarını ondan yana döndürdüler. Kerem'in yüzü uzamış sapsarı olmuştu. Yanık otlarla vurmuş güneş gibi buğulanıyor, güneş kızdırıyordu. Koyunların, develerin, keçilerin, toprağın, insanların sırtlarından bulut gibi yoğun buğular çıkıyordu. Örü köpek de kanı da buğulanıyordu. Kerem başını aldı, sel yatağına indi. Keşke diyordu içinden. Keşke o Şahin'i isteyeceğimi çukurda kışlak isteseydim. Şahin'i veren kışlığı vermez miydi? Ama diyordu ki, ben çatışan yıldızları, duran suyu duydun mu ki, gördün mü ki? Görmesem bunca yıl istediğim Şahin hemen gelir de avucumun içine konar mıydı? Demek ki uykuda, yarı uykuda, yarı uyanık yıldızları görmüşüm. Görmüşüm ki, işte böyle. Şahin batsın. Şimdi ne yapacağız? Ayağımızı basacak bir karış toprak yok. Bu çukur havalı hepimizi öldürecek. Her şeyimizi elimizden alacaklar. Sonra da bizi öldürecekler. Müslüm koca da işte 1000 yaşında dayanamadı da hastalandı. Ondurmaz, bu dert onu götürür. Arkadaşının oğlu Fehmi Ağa onu çok, çok aşağılamış. O da ölüm döşeğine düştü. Şahin batsın. Ah Şahin batsın. Sel yatağından aşağı iniyordu. Çarığını çıkarmış, elini almıştı. Yerde iki tane yan yana fişek kovanı duruyordu. Az ileride birkaç tane daha buldu. Fişek kovanlarına daldı. Yürüdükçe oraya buraya, yataktaki kumların üzerine serpilmiş kovanları buluyor, kokluyordu. Bir hoş yanık, acı kokuyordu kovanlar. Sel yatağındaki kuş, adam izleri, aşağılara doğru guguk kuşlarının yuvalarına elini sokarak, öteki kuş yuvalarını yoklayarak iniyordu. Öğleye doğru arkasına döndü, baktı ki oba, kayık çok uzaklarda kalmış. Ayıktı, kendine geldi. Güneş çok kızdırmıştı. Ortalık bir anda kurudu. Ayak bileklerine kadar sıvanmış çamurlar da kurudu. Islak giyitleri de kurudu, takır takır etti. Ayağındaki çamurları ufaladı, çarığını giydi. Höyükten çok korkuyordu. Bu deli boğa höyüğü hep mezarlık. Eski, çok eski, yaşlı Müslüm kocadan da yaşlı. Bir de bazı geceler bu höyük var ya, bu höyük ayağa kalkar da yürürmüş. Boğalar gibi sabaha kadar böğürerek yürürmüş. Sabaha kadar böğürür yürürmüş tepesi kızınca. Bu ayık bir eski Müslüm kocanın yanında bir boğaymış, öldürmüşler. İşte bu köylüler ona kurşun sıkmışlar, o da buraya düşmüş kalmış, buraya yığılmış. İşte o da köylüyü görünce, kendisini öldürenleri görünce uyanır, böğürerek yürürmüş köylülerin üstüne. Köylüler de kapılarını kapatır, korkularından donlarına. Boğa şimdi kalksa, delirse, bir böğürse, bir böğürse, yeri göğü sallasa, sallasa, köylüler de, dün gece kurşun sıkanlar da, boğa yürüyecek diye bağırdı. Bir boğa bir kızmaz, iki kızmaz ya da hiç kızmaz. Sonra bir ayağa kalkar, dağ gibi yürür de köylülerin üstüne, ortalığı birbirine katar. Görsünler onlar, görsünler. Hem de bu gece. Köyleri alt üst eder, alt üst.